Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Barış Cankı. Bugün yanımda gördüğünüz MG4'ün Türkiye lansmanı için Antalya'ya gelmiş bulunmaktayız. Hemen otomobilimizde gördüğünüz şu tarihi su kemerinin yanına park ettik. Gayet bu ortamda güzel görünüyor. İsterseniz lafı uzatmadan hemen MG4'ün dış tasarımıyla anlatmaya başlayalım. MG4'ün tasarımına baktığımızda aslında önden arkaya kadar dinamik çizgilere sahip bir otomobil görmekteyiz. Ön taraf gördüğünüz gibi büyük bir MG logosu var. Hemen burun kısmının aerodinamik olacak şekilde alçak tasarlandığını görmekteyiz. Bu da tabii ki az önce de söylediğim gibi otomobilin aerodinamik yapısına bir katkı sağlıyor ki aerodinamik elektrikli otomobillerde özellikle çok önemli bir konu. Menzilin uzatılmasındaki katkısı yadsınamayacak derecede. Hemen şöyle ince böyle otomobili sert gösteren ince LED farlarla karşı karşıyayız. Bizim burada test ettiğimiz otomobil luxury versiyonu. MG4 Türkiye'de iki farklı versiyonla satılacak. Hemen bunu da belirtelim. İlki comfort, ikincisi luxury. Luxury versiyonda bu gördüğünüz LED farlarla birlikte geliyor ki otomobili gerçekten agresif gösterdiğini söylemek mümkün. Ön kaput üzerinde böyle güzel bir güç çizgisi formunda bir oyuk görmekteyiz. Bu da otomobilin tasarımını gayet güzel gösteriyor. Hemen alt tarafta şurada otomobilin sürüş asistanlarına yol gösteren ön kamerayı görmekteyiz. Bu da güzel bir konuma yerleştirilmiş hemen. Alt taraftaki panjur oldukça önemli. Neden önemli? Çünkü bu panjur normalde şu an kapalı görünüyor ama otomobil çalıştığında yeri geldiğinde aerodinamik yapısına, yeri geldiğinde bataryanın soğutulmasına katkı sağlayacak şekilde aktif kapakçıklar barındırıyor. Otomobil bunun durumuna göre bu aktif kapakçıkları otomatik olarak açıyor veya kapatıyor. Bu sayede güzel bir aerodinamik sağlanıyor. Hemen burada tamponda şöyle keskin böyle kanat benzeri bir tasarım görmekteyiz. Bu da otomobilin sportif yapısını destekliyor. Hemen şu tarafta kenarlarda parlak siyah detaylar görmekteyiz. Burada yukarı doğru uzanan dikey şekilde gündüz ledlerimiz var. Burada aslında yanında hemen parlak siyah şekilde hava girişi şeklinde detaylara yer verilmiş tabii ki ama bunlar bir elektrikli bir otomobile baktığımız için sahte detaylar, sadece görünüm adına konumlandırılmış buraya. Hemen hızlıca yan tarafa geçelim. Parlak siyah detaylar yan aynalarda da devam ediyor. Yine sürüş asistanları luxury pakette 360 derece kamera desteği olduğu için hemen yan aynanın altında kameralarımız da mevcut. Hemen şuradan boylu boyunca uzanan sinyalleri de görmekteyiz. Bu da güzel bir tasarım oluşturuyor. Jantlarımız 17 inç luxury pakette, comfort pakette 16 inç jantlarla birlikte geliyor. Çelik jantlar var comfort pakette ve plastik jant kapakları var. 17 inç luxury pakette ise 17 inçlik jantlarımız mevcut. Alaşım jantlar var ancak aerodinamik yapıya katkı sağlamak için buraya kapak yerleştirilmiş. Zaten buraya dokunduğumuzda da anlıyoruz. Bu kapaklar dediğim gibi otomobilin menziline katkı sağlayacak şekilde. Elektrikli otomobillerde aslında birçok detay artık menzile katkı sağlayacak şekilde, aerodinamiği destekleyecek şekilde tasarlanıyor. Omuz çizgisi güzel bir şekilde böyle arka kapıya devam ediyor ve arka kapıda bölünüyor aslında. Bu da güzel bir görünüm sağlıyor. Burada arkadaki omuz çizgisi daha yüksek bir şekilde stoplara kadar devam ediyor. Hemen bu stopların kenarında SAIC Vision LED stoplarda kullanılan teknolojinin ismini görüyoruz. SAIC biliyorsunuz MG'nin Çinli sahibi SAIC Group. Şurada şarj girişini görmekteyiz. Buraya basınca açılıyor mu? Evet, açıldı. Hemen şurada şarjı görmekteyiz. DC şarj, AC şarj yeri konumlandırılmış. Otomobilin kalbi diyebileceğimiz bataryanın beslenmesi için kullanılan giriş. Kapıların altında böyle güzel bir şekilde plastik detaylara yer verilmiş. Ancak şurada bir eleştirim olacak. Bunu aslında sürüş kısmında da bahsedeceğim. Hemen şöyle bakabiliriz. Şurada kapının altında geniş bir çıkıntı var ve gayet böyle keskin duruyor. Otomobile inip binerken burada baldırlarınıza tam denk gelen kısımda ayağınızı yere bastığınızda baldırınızı kesebiliyor. Bu ilginç bir detay olmuş. Bu tarafta olumsuz söyleyebileceğim detay burası. Hemen arka tarafa geçelim. Arka tarafta da ortada yine MG logosunu görmekteyiz. Burada kenarlarda Y formu oluşturan, boydan boya uzanan LED stoplar mevcut. Bilmiyorum güneşten görünüyor mu? Değişik formda böyle ışık imzası var. Gerçekten özellikle gece sürüşünde arkadan baktığınızda, MG4'e baktığınızı rahatlıkla anlayabileceğiniz detaylar bunlar. Hemen alt tarafta şöyle siyah plastik bir tampon görmekteyiz. Gövde renginden ayrı olarak. Alt kısımda ise gri renkte böyle plastik bir difüzöre yer verilmiş. Yine luxury pakette standart olarak gelen böyle iki parçadan oluşan spoilerımız var. Hemen ortasında ise üçüncü fren lambası. Böyle gayet otomobile toplandığında güzel sportif bir karakter kazandırıyor. Hemen hızlıca bagaj kısmına bir göz atalım. Otomobilde elektrikli açılır bagaj kapağımız yok. Elle açıyoruz. Hemen içeri doğru baktığımızda elektrikli bir otomobil olduğu için burada şarj için gerekli olan kablo, işte otomobilde ayrıca vehicle to load adı verilen işte araçtan araca veya diğer elektronik cihazlara şarj vermeyi sağlayan onun için gereken bir adaptör var. Bagajımız oldukça geniş. Burada çift katmanlı bir yapı var. Söylemek gerekirse bagaj eşiği çok yüksek değil. Burada güzel pratik bir kullanım sunuyor. Alt tarafa baktığımızda da şöyle stepnemiz yok. Tam böyle stepnemiz kitimiz yok. Burada tamir kitini görmekteyiz. Sanki burada alt kısımda da ufak da olsa bir depolama alanı sağlayacak şekilde bir yer var gibi görünüyor. Burada yan tarafta ağlara yer verilmiş. Burada da depolama seçeneği mevcut. Herhangi buraya koyduğunuz nesneleri tutacak şekilde. Baktığım zaman herhangi bir kanca karşılığı göremiyorum bagaj tarafında. Şurada bir küçük böyle poşet benzeri şeyleri asmak için gereken bir askı mevcut. Aydınlatmamız sadece sol tarafta. Küçük bir LED aydınlatmaya yer verilmiş ama bagaj için yeterli görünüyor. Bagaj kapasitesi de dediğim gibi, yani aslına bakılırsa C segment bir hatchback'ten bahsediyoruz. O yüzden bagajı gayet yeterli görünüyor. Bu arada luxury versiyonda daha büyük batarya, 64 kWh'lik batarya mevcut. O yüzden bagaj hacmi 350 litreye düşüyor. Comfort versiyonda ise 51 kWh'lik batarya var. Ondaki bagaj hacmi 363 litre. Tabii ki arka koltuklar tamamen katlanabiliyor 60'a 40 oranında. Onlar katlandığında da tamamen düz bir zemin oluşuyor ve 1160 litreye kadar bir bagaj hacmi elde edebiliyorsunuz. Pandizotumuz da gayet sağlam görünüyor. Burada baktığımda bu askıları da gayet yeterli sağlamlıkta. Güzel, böyle hani çok da oynamayan, otomobilin sürüş esnasında çok da böyle gürültü çıkarmayan, sıkıntı olmayan, üstüne bir nesne koyduğunuzda çökmeyecek, sıkıntı olmayacak bir pandizota benziyor. Bunun da güzel bir detay olduğunu söyleyebilirim. Hemen bagajı kapatıp iç tarafa geçelim. Hemen şimdi hızlıca MG4'ün arka kısmına bir bakalım. Şöyle hemen oturuyorum. Şimdi ilk etapta söyleyebileceğim, fark ettiğim detaylar, arka koltuklar oldukça konforlu, gayet yumuşak. Özellikle sırtları da gayet yumuşak. Burada iki kişinin rahatça oturabileceği bir alan mevcut. Üç kişi de oturabilir ama bu ortadaki alan biraz böyle bombeli bırakılmış. Arka kısmı da öyle, sırtlık kısmı böyle, sırtınızın rahat edebileceği bir alan yok. O yüzden üç kişi sığabilir otomobile o genişlikte. Aslında iç hacim olarak bayağı büyük ama uzun yolda mesela koltukların tasarımından dolayı ortada üçüncü bir kişinin çok fazla bir rahatça seyahat etmesi çok mümkün görünmüyor. Hemen şöyle diz mesafesine bakıyorum. Şunu belirtelim. MG4 C segment bir otomobil ve 2705 mm aks mesafesi sunuyor. Bu da zaten dış tasarımına baktığınızda anlaşılıyor. Ön arka tekerleklerden sonraki çıkıntılar gayet düşük. Bu tabii ki elektrikli otomobil olmanın verdiği de bir avantaj. Şöyle baktığımızda koltukların iç kısmındaki böyle kavisli yapının da katkısıyla gayet güzel bir diz mesafesi mevcut. Bu arada ön koltuk benim boyuma göre ayarlı. Benim pozisyonumda, ben 1.80 boyundayım. Arka kısımda gördüğünüz gibi gayet güzel. Böyle ayaklarınızı da ön koltuğun altına doğru yerleştirdiğinizde çok rahat bir pozisyon elde edebiliyorsunuz. Hemen baş mesafesine de bakalım. Baş mesafesi de aslında yani çok fazla olmasa da şöyle baktığımızda yaklaşık 3,5-4 parmak civarında. Burada otomobilin birazdan değineceğim. Böyle genelde gri renklerden oluşan, koyu gri renklerden oluşan kapalı bir tema var. Aynı şekilde tavan da böyle bu şekilde. Birazcık aslında bunu seven olur sevmeyen olur, biraz kasvetli bir hava yaratıyor bana göre. Ben daha çok böyle iç tarafta daha açık temalı döşemeler tercih ediyorum. Bu arada luxury paketten bahsediyoruz. Başta da söylediğim gibi bu otomobilde kumaş, deri karışımı döşemeler var. Buradan da görebiliyoruz. Güzel böyle bir deri detaylar mevcut. Mavi detaylar. Genelde MG otomobillerde kırmızı dikişler görmeye alışığız ama MG4'te yeni platform, yeni teknolojiler olduğu gibi yeni tasarım detaylarına da yer vermek istemiş MG. Bu da güzel bir görünüm sağlamış diyebiliriz. Ben burada arka kısımda da böyle bir kol dayama, kolçak arardım açıkçası. Hem böyle yolcuların da uzun yolda rahatça seyahat edebilmesi, burada bardakların olması açısından, hem de biliyorsunuz bazı otomobillerde oluyor. Buradaki kolçağı açtığımızda rahatça otomobilden inmeden arkadaki bagaja kolumuzu uzatarak bazı nesneleri alabiliyoruz. Bagaja daha uzun nesneleri yerleştirebiliyoruz buradan çıkması açısından. İlk etapta bunu aradım diyebilirim. Onun dışında dediğim gibi koltuklar oldukça konforlu. Ön koltukların arkasında hemen böyle bir cepler var. Tablet veya telefon koyabilirsiniz ya da işte herhangi bir nesneyi. Şurada da küçük cepler var. Açıkçası bunlar herhalde telefon koymak için yapılmış ama biraz yani günümüz telefonlarına göre küçük gibi görünüyor. Bir telefon yerleştirmek çok mümkün değildir açıkçası. Hemen şu tarafta da kolçağın arka kısmında da bir tane USB girişi mevcut. Type-C girişi değil bu. Normal tip A girişi. Burada hemen alt kısımda da böyle bir cep mevcut. MG'nin belirttiğine göre MG4'ün içerisinde toplam 28 adet irili ufaklı depolama alanı mevcut. Bu da pratik kullanım olarak öne çıkan detaylar. Hemen şurada izofix bağlantılarını görmekteyiz. Şöyle açalım. MG burada güzel cırt cırtlı bir tasarıma yer vermiş. Ben her zaman söylüyorum, burada kapaklı bir tasarımın olması sıkıntı. Çünkü bu özellikle aile, küçük çocukları olanlarda otomobile çocuk koltuğu yerleştirdiklerinde o kapaklar kaybolabiliyor. Ondan sonra burada kötü bir görünüm oluşturuyor. Ama MG burada cırt cırtlı tasarıma yer vererek bu sorunun üstesinden gelmiş. Hemen şundan da bahsedelim. MG4 elektrikli bir otomobil. O yüzden burada ortada böyle kalın bir şaft tüneli yok. Yine ona rağmen şöyle hafif bir yükselti mevcut. Ama bu ortada oturan kişi, kişiyi rahatsız edecek kadar, ayaklarını rahatsız edecek konumda bir detay yok. Şimdi dilerseniz hemen ön tarafa hızlıca bir göz atalım. Arkada da belirttiğim gibi MG4'te gerçekten hem ön tarafta hem arka tarafta konforlu koltuklar var. Biz bu videoyu çekmeden önce belli bir rotada Antalya'da ufak bir gezinti yapma şansı, deneyimleme şansı yakaladık. O yüzden rahatça söyleyebilirim ki koltukların yan destekleri oldukça yeterli. Biz otomobili elektrikli bir otomobil olduğunda açıkçası biraz gaz pedalına fazla basmaya niyetleniyorsunuz. Çünkü gerçekten ivmelenmesi çok yüksek. İnsan da alışkanlık yapabiliyor. Bu yüzden rahatça söyleyebilirim ki yan destekleri oldukça önemli. Kişiyi virajlarda güzel tutuyor. Bu yüzden oldukça konforlu koltuklar mevcut. Yine arkadaki gibi kumaş ve deri karışımı mavi dikişler görmekteyiz. Mavi dikişler burada orta konsoldaki orta taraftaki kol dayamada da devam ediyor. Kol dayama gayet yumuşak. Çok yumuşak değil ama böyle güzel, kolu rahatsız etmeyen. Pozisyonu da güzel. Burada aslında öne arkaya kaydırılabilen bir orta konsol olabilirdi ama konumunun güzel olması, kolu güzel desteklemesi burada tesellimiz oluyor. Hemen alt kısmında böyle çok da büyük olmayan, aslında yine de yeterli diyebileceğimiz bir depolama alanı mevcut. Burada herhangi bir USB girişi ya da soğutma mevcut değil. Hemen şuradan kapatalım. Hemen şurada ufak bir fileye yer verilmiş. Küçük ufak nesneleri, atıyorum mesela otomobilin anahtarını koymak için küçük bir alan. Bu orta alana geldiğimizde burada yine bir depolama alanı mevcut. Bunu isterseniz burada kapağıyla bir şekilde böyle güzel temiz bir kullanım elde edebilirsiniz. Yine kullanmak istediğiniz zaman da rahatça açabiliyorsunuz. Burada 2 adet bardaklık var. Gayet güzel görünüm sağlıyor. Orta konsol MG'nin de belirttiği gibi böyle havada asılı gibi görünen bir tasarıma sahip. Alt kısmı boş. USB girişleri ve 12 volt güç çıkışı alt kısımda. Burada 1 adet Type-C girişi, 1 adet de Tip-A girişi görmekteyiz. Toplam 2 tane. Arkadakiyle beraber toplam 3 tane USB girişi mevcut. Orta konsolda parlak siyah detaylar var. Parlak siyah detayları hem seviyorum hem sevmiyorum. Neden? Yani çok güzel görünüyor. Tamam, otomobile lüks bir görünüm sunuyor, katkı sağlıyor ama çok fazla, özellikle sık dokunduğunuz alanlarda çok fazla parmak izi bırakıyor. Çok böyle titiz bir insansanız onun görünümü sürekli sizi rahatsız ediyor ve sürekli bir orayı silme ihtiyacı hissediyorsunuz. O yüzden böyle hani parlak siyah detaylar konusunda kararsızım. Burada elektronik park frenimiz, burada döner düğme şeklinde vites düğmelerimiz var. Hemen burada da rahatça erişebileceğimiz, telefonumuzun ekranını görebileceğimiz şekilde kablosuz cep telefonu şarj ünitesi bulunmakta. Şöyle direksiyona ben geçmek istiyorum. Biraz direksiyondan bahsetmek istiyorum. Direksiyon güzel. Böyle hani özellikle tuttuğunuz taraflarda etli bir tasarıma sahip, ele güzel oturuyor. Önü altı düz bir şekilde, böyle üst ve alt kolonları güzel bir şekilde düz. Bu da sportif bir görünüm sunuyor otomobile. Ön tarafında aslında küçük diyebileceğimiz bir dijital gösterge paneli mevcut. Otomobille ilgili birçok bilgiyi, sürüş konusunda esnasındaki hız, işte sürüş asistanlarının durumu, bataryanın durumu gibi birçok bilgiyi bu ekrandan görebiliyorsunuz. Ama yani ben MG4'te biraz daha böyle lüks görünen bir ekran olmasını isterdim. Çünkü bu çok böyle hani konsola tutturulmuş bir tablet ekran gibi görünüyor ve boyutu da biraz küçük. Neyse ki orta konsolda yine tablet ekran olmasına rağmen geniş, büyük ve yeterli bir ekrana yer verilmiş. Bu ekran üzerinden otomobille ilgili birçok kontrolü sağlayabiliyorsunuz. Açıkçası birçok kontrol derken otomobille ilgili neredeyse bütün kontrolleri bu ekran üzerinden sağlıyorsunuz. Otomobilin sürüş asistanlarının açılıp kapatılması, birçok kişiselleştirme seçeneği bu ekran üzerinde mevcut. Alt tarafta ise kolay bir şekilde klimayı açıp kapatmanıza yarayan, işte ikaz ışık, seslerin, sık kullanılacak kontrollerin düğmeleri açıkçası burada yer verilmiş. Aynı şekilde ana sayfanın yer alması. Biraz sürüşümüzde multimedya ekranını deneyimleme şansı elde ettim. Gayet güzel çalışıyor. Grafikleri, renkleri gayet şık. Arayüzü gayet güzel. Ama şunu söyleyebilirim ki bazen ufak aksaklıklar, bazen ufak takılmalar olabiliyor. Bu biraz benim dikkatimi çekti. Açıkçası bazen hızlı, bazen yavaş çalışıyor. Hani bunun nedenini çok anlayamadım. Açıkçası çok da deneyimleme şansı elde edemedim. Bunu otomobil bize teste geldiğinde daha çok deneyimleme şansı elde edeceğiz. Dediğim gibi burada otomobille ilgili birçok kontrol yapabiliyorsunuz. MG4'te birçok kişiselleştirme seçeneğine yer verilmiş. Burada da görüyoruz işte sürüş modları, 5 farklı sürüş modu var. MG4'te diğer sürüş modlarına kar modu da ekleniyor. Ve custom modu da var. Yani dilerseniz otomobilin bütün sürüş dinamiklerini kendi tercihlerinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Enerji dönüşümü var. Elektrikli bir otomobil olduğu için fren gaz pedalını bıraktığınız anda kinetik enerjiyi kullanarak işte bataryayı şarj etme olanağı mevcut ki çok güzel bir özellik. Burada 4 farklı modu var bunun. Yani zayıf, orta ve güçlüden yana adaptif özelliği var. Bunu da otomobil sürüş koşullarına göre kendisi otomatik ayarlıyor. MG Pilot sürüş asistanları hem Comfort pakette hem de Luxury pakette standart olarak geliyor. O yüzden gayet güvenli bir otomobil olduğunu söylemek mümkün. Zaten Euro NCAP'ten 5 yıldız aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. O yüzden MG4 bu noktada kendini kanıtlayan bir otomobil. Hemen şurada Lightning dediğimizde işte otomatik uzun farlar ve ön ve arka farların follow me home detayları sunması tarzında güzel özellikler mevcut. Hemen şöyle üst tarafa bakıyoruz. Bir SOS tuşumuz var. E-call tuşu. Onun dışında böyle aydınlatmalarımız mevcut. Ben burada yani beyaz led aydınlatma tercih ederdim. MG burada normal standart sarı aydınlatmalara yer vermiş. Burası gayet yeterli bir alan. Şurada güzel bir detay da gözlük kabına yer verilmiş. Bu da güzel, pratik bir kullanım sunan detay. Dikiz aynasından bahsedebilirim. Dikiz aynası gerçekten olduğundan da geniş bir görünüme sahip. Özellikle otomobili kullandığınızda bunu rahatça görüyorsunuz. Burada zaten otomatik karartma özelliği mevcut ve hafif bir, anladığım kadarıyla kavisli bir yapısı var ve gerçekten kör noktayı çok azaltıyor. Arka camı olduğu gibi geniş bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu da sürüş açısından güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Hemen sağ tarafta şöyle torpido gözüne bir bakalım. Şöyle rahatça açılan, yani çok da geniş olmasa da yeterli bir alan mevcut. Zaten sert plastik malzemeden yapılmış içi ve dışı burada. Evet, biraz ufak olduğunu söylemek mümkün. C segment bir otomobile göre. Sert plastik demişken otomobilin üst kısmı, konsolun üst kısmı çok da aslında yumuşak ama çok da yumuşak olmayan böyle bir malzemeden yapılmış. Alt taraflar ise tamamen sert plastik. Orta konsol böyle bacağınıza denk gelen kısımda sert plastikten oluşuyor. Yani az bir yumuşak alan var. Böyle kapı içlerinde, özellikle şu altta kollarınıza denk gelen kısımlar böyle yumuşak deri malzeme kullanılmış. Onun dışında şurası da yumuşak. Onun dışında geri kalan her yer siyah plastik malzemeden yapılmış. MG4'ün konforlu bir otomobil. Fakat iç taraftaki böyle döşeme kalitesi, işte malzeme kalitesi orta seviyenin biraz üzerinde diyebilirim. Çünkü çok fazla siyah plastik, sert plastik detaya yer verilmiş. Bunu da not etmek isterim. Evet arkadaşlar, şimdi yağmur da başladı. Hemen otomobilin sürüş kısmına geçtik. MG4 ile beraberiz. MG4 aslına bakılırsa şöyle biraz teknik detaylarından bahsedeyim. C segment hatchback bir elektrikli otomobil olarak karşımıza çıkıyor. 2705 mm'lik aks mesafesi var. Bu da iç mekanda geniş bir alan sunuyor. Kullanıcısına zaten daha öncesinde iç mekanda gösterirken arka taraftaki diz ve baş mesafesini söylemiştik. Hemen şöyle şundan da bahsedeyim. Teknik detaylar şöyle. MG4 markanın MSP, yani modüler ölçeklenebilir platformu üzerine inşa edilen ilk elektrikli otomobili. Bu ne demek? Biliyorsunuz ZS EV modeli var markanın daha önce. Aynı zamanda makyajlandı ve birçok teknolojisi değişti. Bu içten yanmalı motorlu bir modelden devşirilmiş bir elektrikli otomobil aslında. Neden? Doğuştan elektrikli değil. Tabii bu ne demek oluyor? Platform doğrudan elektrikli otomobil için hazırlanmadığından dolayı bazı teknolojiler kısıtlı kalabiliyor. Mesela işte bataryası doğrudan şasiye entegre olmuyor. Bu da ekstra parça, ekstra ağırlık anlamına geliyor. MG4'te ama öyle değil. Doğrudan batarya şasi içerisine entegre, orada bir yuvası var ve bu da hem batarya tarafında ağırlığın azaltılmasına, daha fazla teknolojinin, daha yüksek teknolojinin kullanılmasına sağlıyor, hem de otomobilin daha hafif olmasını sağlıyor. Daha hafif derken şurada hemen belirteyim. MG4 iki farklı versiyonu var. Comfort ve Luxury. Luxury versiyonda 1685 kilograma kadar bir kuru ağırlığı var. Bu da C segment bir elektrikli otomobil için normal. Neden? Bataryanın sağladığı ekstra bir ağırlık söz konusu. Altyapı demişken hemen altyapı kısmına dönelim. Dediğim gibi doğuştan bir elektrikli otomobil olduğu için burada yeterli bir aks mesafesi sağlıyor. Dışarıda da gördüğümüz üzere ön arka çıkıntılar oldukça az. Doğuştan elektrikli otomobil olmasının getirdiği avantajlardan birisi tabii ki bu bahsettiğim altyapı. MG'nin tabii ki bundan sonraki elektrikli otomobillerine de bu altyapı can verecek. Daha fazla teknolojik özellik olmasını sağlıyor. MG4 tabii ki sadece bunun kazanımı batarya değil. Örneğin doğuştan elektrikli bir otomobil olduğu için MG mühendisleri ya da işte MG'nin bağlı bulunduğu SAIC mühendisleri otomobili doğrudan bu şekilde teknolojiler ve motor batarya entegre ettiği için %50-50 gibi gerçekten bir otomobilde harika diyebileceğimiz ağırlık dağılımı söz konusu. Ve bu da tabii ki otomobilin yol tutuşunu, sürüş dinamiklerini, sürüş keyfini hepsini doğrudan etkiliyor. Tabii ki MG4 aynı zamanda arkadan itişli bir elektrikli otomobil. Bu da aslında onu öne çıkaran detaylardan biri. Neden? Günümüzde baktığımız zaman tek motorlu elektrikli otomobillerin çoğu önden çekişli olarak karşımıza çıkıyor. Otomobil tarafında takipçilerimiz arasında da mutlaka normal içten yanmalı modellerden arkadan itişli otomobillere meraklı olanlar vardır. MG4 de burada güzel bir sürüş deneyimi sağlıyor. Motor demişken hemen oradan da bahsedeyim. Dediğim gibi Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı versiyon var. Bu versiyonlarda donanımlar değişiyor. Donanımlarla beraber motor ve bataryalar da değişiyor. Nasıl değişiyor? Aslında motorlar aynı. Arka tarafta, arka aks üzerinde bir tane kalıcı mıknatıslı senkron motor kullanılıyor. Comfort versiyonunda 125 kW, Luxury versiyonunda ise 150 kW güç üretiyor. Güç fark ediyor ama iki farklı versiyonda da tork değeri 250 Nm olarak karşımıza çıkıyor. Yani torklar sabit, sadece maksimum güç değeri oynuyor versiyona göre. Aynı şekilde batarya da versiyona göre değişiyor. Örneğin Comfort versiyonda 51 kWh bataryamız varken Luxury versiyonda ise 64 kWh. Yani bu 64 kWh'in 61,5 kWh civarı kullanılabilir kapasite olarak karşımıza çıkıyor. Bu da Luxury versiyonda markanın açıkladığına göre WLTP'ye göre 435 km civarında bir menzil sunuyor. Comfort'ta ise 51 kWh'lik batarya 350 km civarında bir menzil sağlıyor bizlere. Ama şöyle de bir detay var. Ben markanın açıkladığı tüketim verilerine baktığımda 100 km'de 17 kWh, 16.6 kWh bir tüketim görüyorum. Bunu aslında böyle bir basit bir matematik yaptığımızda küçük batarya 300 km, büyük batarya ise 385 km civarında bir menzil karşımıza çıkıyor. Yani aslında belirtilene göre yaklaşık böyle 40-50 km civarında bir oynama söz konusu. Tabii bu uzun kullanımda kendini daha çok belli edecektir. Şu anda biz çok fazla kullanamadık açıkçası. Hani otomobilin menzilini tam olarak test edecek bir mesafemiz yok. Bir ön inceleme olduğu için, şu an lansmanda olduğumuz için. Otomobil teste geldiğinde bunu daha detaylı konuşuyor oluruz. Altyapının getirilerinden biri de arka tarafta motorun bulunduğu aksta 5 kollu bağımsız süspansiyona yer verilmiş olması. Burada önemli bir detay. Neden önemli bir detay? Çünkü biz bugün epey bir mesafe kat ettik aslında Antalya yollarında MG4 ile beraber. Ve hani bozuk yollarda da test etme şansımız oldu. Bu hem otomobilin yol tutuşuna yansıyor, hem de açıkçası böyle çukurlarda, engebeli yerlerde, bozuk yollarda gerçekten konforu üst düzeye çıkaran bir detay. Güzel bir sönümlemesi var. Aynı şekilde ön süspansiyonun da öyle. Güzel bir sönümlemesi var. Çukurlarda gerçekten bunu sert bir şekilde içeriye yansıtmıyor. Bu da dediğim gibi sürüş konforunu, sürüş deneyimini arttıran detaylar arasında yer alıyor. Bataryalar dedik, motorlar dedik. Hemen şarj konusundan da bahsedelim. Comfort versiyondaki bataryanın kimyası diğerine göre biraz değişik. Diğerinde 64 kWh'lik lityum iyon batarya kullanılıyor. 51 kWh'lik bataryada ise biraz daha farklı bir pil kimyası söz konusu. O yüzden aslında maksimum DC şarj hızı değerleri de değişiyor. Nasıl? 51 kWh'lik bataryada maksimum 117 kW'lık bir DC şarj söz konusu. 64 büyük bataryada 64 kWh'lik batarya ise 150 kW'lık DC şarjla doldurulabiliyor. Bu da ne demek? Şöyle, aslına bakılırsa büyük batarya %10'dan %80'e maksimum DC şarj hızında 28 dakikada getirilebiliyor. Tabii ki biliyorsunuz elektrikli otomobillerde bataryalarda %80'e kadar daha hızlı dolum elde ediliyor. %80'den %100'e kadar biraz daha yavaş bir şarj söz konusu. Bu yüzden özellikle uzun yolda DC şarjda %80'e kadar doldurmak ve sonrasında yola devam etmek çok daha mantıklı. Bu yüzden %80'e kadar olan değerler veriliyor genelde. Küçük bataryada ise biraz daha düşük şarjlı olduğu için %10 %80 arası dolum yaklaşık 40 dakikada sağlanıyor. AC şarj hızları ise iki farklı versiyonda da yaklaşık 6,5-7 saat sürüyor. Yani örneğin evinizde şarj wallbox'ınız varsa, şarj etmeye yeriniz varsa otomobilinizi gece bıraktığınızda sabaha kadar %100, %10'dan %100 şarj olmuş oluyor. Bu arada Comfort versiyonda 6,6 kW, Luxury versiyonda ise 11 kW AC şarj hızı standart olarak geliyor. Biraz sürüş deneyiminden bahsedeyim. Az önce süspansiyondan bahsetmiştim zaten. Bu konforlu bir sürüş sağlıyor. Süspansiyon sistemi gayet güzel. Aynı zamanda ben sürüş deneyiminden elde ettiğim bilgilere dayanarak şunu söyleyebilirim. Yalıtımı gerçekten güzel yapmışlar. Gerek yol yalıtımı olsun, gerek camlarda olan rüzgar yalıtımı. Yani 140-150 km saat hızlara çıkmadan böyle bir rüzgar sesi pek almıyorsunuz yan taraflardan. Özellikle şunu belirteyim. Elektrikli otomobil çok sessiz. Bir motor sesi yok. Ona rağmen yanlardan rüzgar sesi almamanız gerçekten güzel bir yalıtımı olduğunu gösteriyor bizlere. Aynı şekilde yol yalıtımı da başarılı. Bu konuda MG güzel iş başarmış diyebilirim. Direksiyon tepkisi gayet güzel ki zaten siz bunu sürüş modlarından ziyade manuel olarak kendi tercihlerinize göre ayarlayabiliyorsunuz. MG bütün bunları ortadaki multimedya ekranından size ayarlama imkanı sunuyor. Direksiyon tepkisini, sert, yumuşak, gaz pedallarını, fren pedallarının tepkisini, her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Güzel, böyle hani çok hisli olmasa da güzel bir direksiyon tepkisi var. Ben şu an tabii ki yumuşak modda kullanıyorum. Biraz daha spor modda kullanılabilir tabii ki. Rejeneratif frenleme gerçekten şehir içi kullanımda. Biz tabii ki burada çoğunlukla şehir içi kullanımda deneme şansı elde ettik. Çok önemli bir detay. Aynı zamanda MG'de de öne çıkan bir detay. Neden? 4 farklı seviyesi var. Normalde genelde böyle otomobillerde 3 farklı seviye görürüz. İşte azdan çoka doğru gider. Bu da çok olan da tek pedallı sürüş imkanı sunar size. Gaz pedalından ayağınızı çektiğiniz anda otomobili hızlıca yavaşlatır. Tabii ki burada önemli bir detay var. Rejeneratif frenleme otomobili tamamen durdurmuyor. Hani bunu da izleyicilerimize belirtelim. Tamamen durma yok. Sadece çok böyle durmaya yakın bir hıza getiriyor otomobili ama gitmeye devam ediyor. O yüzden son ana kadar onu kullanıp işte duracakken frene basmak çok mantıklı burada. Çünkü Allah korusun herhangi bir kazaya sebebiyet verebilir. Dediğim gibi son modu da rejeneratif frenlemenin son modu da adaptif diye geçiyor. Burada size seçenek sunmadan otomobil seviyesini kendisi ayarlıyor. Sürüş koşullarına göre kendisi ayarlıyor. Böylece hani bataryaya ne kadar şarj gerekiyor, ne kadar ihtiyaç var bunu kendisi belirleyerek güzel bir sürüş deneyimi sunuyor. Hemen otomobildeki teknolojilerden de bahsedeyim. Bizim kullandığımız otomobil daha önce de belirttiğim gibi luxury versiyon, yani üst versiyon. MG sürüş teknolojileri konusunda birçok özelliği aslında iki versiyonda da standart olarak sunuyor. Yani Euro NCAP'ten aslında 5 yıldız almasının sebebi de bu. Günümüzde Euro NCAP biliyorsunuz artık çarpışma testlerinden ziyade otomobildeki sürüş asistanlarıyla öne çıkıyor. Bu yüzden adaptif hız sabitleyici olsun, işte çarpışma önleme sistemi olsun. İki versiyonda da standart. Bu MG Pilot diye geçiyor bu özellikler. Luxury versiyonda ise buna ek olarak işte kör nokta uyarı sistemi, gayet güzel çalışan bir teknoloji. Kör nokta uyarı sistemi var, şeritte kalma asistanı var, şerit değiştirme yardımcısı var, arka çapraz uyarı sistemi var, arka çarpışma önleme sistemi var. Bunlar Luxury'den itibaren standart olan özellikler ve gayet güzel çalıştıklarını söyleyebilirim. Biz burada sürüşte kısa bir şekilde de olsa mesela adaptif hız sabitleyici ve şeritte tutma asistanını beraber deneyimledik. Güzel çalışıyor diyebilirim. Arada böyle biraz ufak aksaklıklar yaşansa da insanı şehir içinde özellikle yormayan, yorgunluğunu alan bir teknoloji. Sadece böyle şeritler biraz silik olduğunda, okunamadığında birazcık hafif sapıtabiliyor. Ya bu da aslında biraz yoldan kaynaklı. Çünkü şeritler tam okunabilir olduğunda herhangi bir sıkıntı çıkarmıyor. MG4 ile ilgili verebileceğim teknik detaylar ve sürüşle ilgili detaylar bundan ibaret. Dediğim gibi bu bir ön inceleme. Asıl inceleme otomobil testine geldikten sonra yapacağız. Daha detaylı bilgiyi aktarmaya çalışacağım bu testten sonra. Bu arada tabii ki otomobillerle ilgili en can alıcı nokta olan fiyata gelelim. MG4'ün Comfort versiyonuyla birlikte fiyatı 969 bin TL'den başlıyor. Luxury versiyonda ise bu fiyat 1 milyon 200 bin TL civarına kadar çıkıyor. Aslına bakılırsa yani baktığımız zaman fiyatlar yüksek. Günümüzde birçok otomobil 1 milyon TL sınırına geldi ama MG'de şunu da unutmamak gerek. Biliyorsunuz kısa süre önce Çin'den gelen elektrikli otomobillere ekstra gümrük vergisi getirildi. %40'a çıkarıldı bu ekstra gümrük vergisi. Yani toplamda aslında %54 bir vergi uygulanmış oluyor. Bu nedenle aslında MG4 de normalde gelmesi gereken fiyatın üstüne belli bir fiyat eklenerek geldi. Bunu da unutmamak gerek. Hemen fiyatın ardından şöyle bir toparlayacağım otomobille ilgili bilgileri. Otomobille ilgili neleri sevdim? MG4'ün gerçekten sürüş konforunu ve sessiz olmasını, özellikle yalıtımının iyi olmasını beğendim. İçi gerçekten ferah bir otomobil. Arka tarafta size sunduğu baş mesafesi, diz mesafesi gayet güzel. Bunun dışında size pek çok ayar sunması, rejeneratif frenlemesinin gerçekten başarılı çalışması, sahip olduğu sürüş asistan teknolojileriyle sizin yorgunluğunuzu alması ve kazaları önlemesi, bunlar hepsi otomobille ilgili sevdiğim detaylar. Bununla ilgili yani keşke MG4'te yer verilseydi dediğim bazı detaylar da var. Bunlar neler? İlk başta göstermiştim dış tasarımı anlatırken. Burada dışarı çıkarken otomobilin marşipiyel taraflarında, eşiklerde böyle bir şu kadar kalınlıkta bir çıkıntı var. Gerçekten siz oraya otomobilden çıktığınızda, baldırınızı çarptığınızda çok acıtıyor. Bunun neden yapıldığını tam olarak anlayamadım ama o sevmediğim bir detay oldu otomobilde. Bunun dışında C segment bir otomobilden bahsediyoruz. Bagaj kısmı yani yeterli denebilir. 350-360 litrelik bir bagajı var. Yeterli denebilir. Bunun dışında elektrikli otomobil olduğu için ön kaputun altında da ufak da olsa bir depolama alanı görmek isterdim. Ama MG4'te böyle bir alan sunulmuyor. Yani bunun yerine iç tarafta toplamda 28 adet böyle irili ufaklı bir depolama alanı var ama hani ben bir elektrikli otomobil olduğu için ön tarafta, ön kaputun altında da böyle bir alan beklerdim açıkçası. Hemen arka tarafta daha önce de belirtmiştik zaten. Luxury versiyonunda çok koyu bir döşeme söz konusu. Ama buna karşın herhangi bir sunroof veya panoramik cam tavanı yok. Bunun olmasını, MG4'te yer verilmesini beklerdim. Bundan ziyade arka taraftaki yolcular için herhangi bir ışık da sunulmuyor, aydınlatma da sunulmuyor. Bu da aslında bakıldığında önemsiz gibi görünse de bence önemli bir eksik. MG4'ün eksi tarafına, eksi hanesine yazabileceğim detaylar. Daha da önemlisi şu var. Ekranlar tamam, yani tablet ekran, günümüzde birçok otomobilde bunu görüyoruz. Tablet ekran şeklinde yer veriliyor ama şimdi tablet ekran olmasından ziyade multimedya ekranı biraz böyle kasarak çalışıyor. Yani mesela siz navigasyondayken ana ekran tuşuna tıkladığınızda bir 5-6 saniye bekliyor. Yanıt verme hızı yavaşlıyor. Bunu her zaman yapmıyor. Mesela tamam, bir kere böyle yavaş yanıt verdiğinde tuşlara tekrar bastığınızda hızlı bir şekilde yanıt veriyor ama biraz böyle gecikme söz konusu bazı durumlarda. Onu pek beğenmedim. Bir de arayüzü biraz sönük kalıyor. Bu arada otomobilde luxury versiyonda 360 derece görüş sistemi de var. Onu da detaylarda arkadaşımız nasıl göründüğünü size aktaracaktır. Ben açıkçası onun da görüş açısını ve çözünürlüğünü çok fazla beğenmedim diyebilirim. Daha iyi olabilirdi. Yani MG ile ilgili eleştirebileceğim genel noktalar bunlar. Sevdiğim ve sevmediğim yönlerini size kısaca aktarmaya çalıştım. Siz de MG4'ün fiyatına dayanarak sunduğu özellikleri, size bahsettiğim özellikleri nasıl buldunuz? Otomobille ilgili düşünceleriniz neler? Yorumlarınız vasıtasıyla bunları belirtebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın. Dediğim gibi bunun bir incelemesi de gelecek. Daha detaylı olarak aktaracağız. Eğer sorularınız varsa onları da bize iletmeyi unutmayın. Cevaplandırmaya çalışalım. Şimdilik size aktarabileceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.